Ayrım 8.
Tanrı'nın takdiriyle neyi kastediyorlar? Tabii ki kendi takdirlerini. Kastettikleri kötü sonuçlar neler? İmanını kaybetmek veya zayıflaması gibi. Bu kaderci felsefe yüzyıllarca hakimiyetini sürdürdü. Bireyi, dolayısıyla da toplumu felce uğrattı. İnsanlar düşünceyi, düşünmeyi gereksiz gördüler. Niye düşünsün ki? Allah'ın istediğinden başka bir şeyin gerçekleşmeyeceğine inanmış, inandırılmış. Bu durum Allah'la konuştuğunu iddia eden, ilahlık taslayan din adamlarına prim yaptırmış. Hak etmeden sahip olmaya dönersek, hak etmek. Ekmek yiyeceksen önce onu hak etmelisin der bir yazar dostum. Ben bu ülkede hak etmek kavramının insanların yaşamında gerektiği gibi yer aldığına inanmıyorum. Bunu tecrübelerime güvenerek söylüyorum dostum. Bunun kökeninde her şeyin Allah'tan geldiği inancının kafalardaki çeşitli şekillerde yorumlanışı yatar. Bir düşünce kalıbı yerleşmiş toplumda. İnsanlar önce Tanrı karşısında hiçlermiş kendilerini. Sonra bu duygu Batı karşısında bir aşağılık kompleksi duymaya dönüşmüş. İnsanların bilinçaltları hiçbir şey yapmayacakları bilgisi, düşüncesi ve inancıyla dolu. Yaparsa Allah yapar, verirse o verir. O dilediği kuluna dilediğince verir. Çalışmakla bir şey olunmaz düşüncesine götürür bu inançlar insanı. Çalışmanın künhüne ermeyen kişi, çalışmayan insan hak etmesini bilmez. Bu kavramın kutsallığını, dile getirdiği değerin yüceliğini kavrayamaz. Ama bir şeylere sahip olmak zorunda olduğunun da farkındadır. Kendisinin de hiçbir şeyi beceremeyeceğine inanıyorsa, işte o zaman yardımcı unsurlara başvururlar. Dayın olacak bu ülkede derler. Dayı bulamayanlar şeyh, mürşit, halife, mehdi ya da bir ideolojiye sahip olunca bir şeyler olacaklarını zannederler. Bir çözüm var mı? Her sorunun mutlaka bir çözümü vardır. Çözüm insanın kendi durumunu kendisinin belirlediğinin farkına varması, kaderi gizil bir gücün yazdığı bir senaryo olarak görmesi değil. Bilakis kendisinin oluşturduğu düşüncesine varması. Kurtarıcıyı kendi dışında aramaması. Ah işte Türk toplumunun en büyük zaafı bu. Hep bir kurtarıcı arar, hep birilerini mehdileştirir. Bu yüzden değil midir ki demokraside bir türlü yerli yerine oturmuyor? Mehdileştirme ile demokrasinin yerleşmemesi arasında nasıl bir ilişki var anlayamadım. Çok alaka var dostum, çok alaka var, anlatayım. Bu ülkede genel çoğunluk demokrasiyi nasıl tanımlar? Halkın kendi kendisini yönetmesi olarak. 5 yıldan 5 yıla oy verip yöneticileri belirlemek, halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelir mi? Kesinlikle gelmez. Sadece yöneticiler belirlenir. Onlar da cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur misali yöneticilik rolü oynarlar. Halen anlayabilmiş değilim. Meseleye geliyorum. Yüzlerce yılda oluşmuş gelenekselleşmiş düşünce kalıpları var. Ne diyor insanlar? Bizi Erbakan kurtarır, bizi Ecevit kurtarır, bizi şu kurtarır, bu kurtarır. Kimi zamanlarda bu kurtarıcılık rolü ideolojilere verilir. Sosyalizm, liberalizm, İslam vesaire vesaire. Siz kendi kendinizi kurtarmaya niyetli değilseniz Elinoğlu size ne yapabilir? Ne çok duyuyoruz demokrasiye tam tekmil geçemediğimiz için işlerin yolunda gitmediğine dair sözleri. Demokrasinin bizzatihi kendisi bile Mehdi olarak görülüyor. Bu bakış açısı tamamen demokrasinin yok etmek istediği olgudur. Böyle olduğu için umulan bulunmuyor. Demokrasi düşmanları çıkıyor ortaya. Sen nasıl tanımlıyorsun demokrasiyi? Yunus'un beyitleriyle. Diyor ki koca şair, halk içinde dirlik, düzen 4 kitabı doğru yazan, A üstüne kara düzen, ol yazdığı Kur'an benem. Yani demokrasi insanın her şeyin kendisi olduğunu algılaması mı? Tas tamam öyle. İnsan yarattığının kulu olunca kendi özünden uzaklaşır. Varlığını biçimlendiren unsurlar, değerler çözülür. Bu çözülme insanın kendinden kopması ve kendine yabancılaşmasını doğurur. İnsan kendi kendine yabancılaştığı anda da başkalarının elinde değnek olması kolaylaşır. Sözcükler kolay aldatır onları. Kendilerine yabancılaşmış insanların ortamlarında bol bol softalar ortaya çıkar. Düşünebilecekken düşünmeyen tiplerdir bunlar. Her şeyi kendi dar bakış açılarından değerlendirirler. Bir tek düşünceyi dondurmuşlardır. Herkesin bildiğini yüksek sesle, çın çın öten kelimelerle döktürürler ve her şeyin yolunda gittiğini sanırlar. İnsanları koyunlaştıran, insanları canlı cenaze haline getiren büyülü sözleri vardır. Allah rızası, hizmet, birlik, beraberlik gibi büyülü sözler. Ama bunlar onlar için gerçekte sadece hazinelerin kapılarını açacak anahtarlardan başka bir şey değildir. Sözcüklerinden başka bir şey olmayan yerde güzellik aramak boşuna o zaman. Orada yalnızca insanlığın tortuları vardır. Orada uzun uzadıya yaşam görüşlerini seçmiş kimse yoktur. Kukla gibi oynatılan, ruhsal krizler geçirerek, güneşin önüne çıkmak gibi salakça planlar yaparlar. İnsanlığın tortularıdır onlar. Beni bakan yap, Diyanet İşleri Başkanı yap. Güzelliğin tek bir görünüşü vardır, çirkinliğin bin. Victor Hugo. Tasavvufu bütünlüğü içinde ve sistemli olarak anlatabilen ender kitaplardan biri de Tasavvufun Boyutlarıdır. Bu kitabın yazarı Anne-Marie Schimmel, sufiliğin temelini büyük çapta müridin yetişme biçiminin oluşturduğunu söyler. Bu yazara göre bu tarikatı anlamada bu olguyu araştırmak, araştırmacıyı verimli sonuçlara götürür. Bahtiyar Kaş'ın şeyhi olduğu Kaşiye tarikatında anlaşılmaz, çetrefil bir müridi yetiştirme sistemiyle karşılaşılmaz. Her şey gayet basit ve nettir. Yeni mürit olmuş kişiden beklenen tek şey, "Hocam dedi ki" diye başlayan her cümleye dikkat kesilmesi ve cümlenin ilettiği mesaja harfi harfiyle uymasıdır. Örneğin, "Hocam dedi ki Yaşar Nuri Öztürk'ün kitapları okunmayacak, televizyon programları seyredilmeyecek" denmişse, mürit buna uymak mecburiyetindedir. Kesinlikle hocanın dediklerinin doğruluğu, yanlışlığı tartışılmayacak, eleştirisiz kabul edilecek, ayetlere inanıldığı gibi inanılacaktır. Ya hocanın sözleri ayetlerle çelişirse? Tabii ki hocanın mesajı yeh tutulacak. Bir müridin uyması gereken ilk ve son kural budur. Bu kurala riayet eder gibi görünenler bunu çaktırdıklarında tarikattan atılırlar. İdeal bir mürit, şeyhin sünnetinin yaşam biçimi haline getirendir. Tarikatın televizyonda bir öğle yemeğinde mercimek çorbası çıkınca, müritlerden biri bu çorbayı hiç sevmediğini söyleyince, ideal müritlerden biri öfkelenir. Nasıl sevmezsin, hocam seviyor. Şeyhin sünneti müritler katına gelirken, onların yaşamını şeyhin istediği biçimde düzenleyebileceği biçimde şekillendirilir. Şeyh iç çamaşırlarını Fransa'dan getirtir. Bu müritlere tavsiye edilmez. Şeyhin sünnetinin toplamının ancak %10'unun müritlerce taklit edilmesi istenir. Aksi tehlike doğurur ve çok masraflıdır. Müritlerin kaderini Bahtiyar Kaş'ın onlara bakış açısı belirler. Onların yeteneklerine, karakterlerine aldırmadan kendi ihtiyaçlarına göre sınıflandırır. Tarikattaki ilişkileri de bu sınıflandırmaya göre ortaya çıkan hiyerarşi belirler. Şeyhe göre 3 sınıf mürit vardır. Herkes birinci sınıf mürit olamaz. Bu ne çalışmayla ne de ibadetle gerçekleşmez. Kader meselesidir, Allah'ın takdiridir. Kimdir birinci sınıf müritler? Karıları, çocukları, torunları ve damatları. Karılarını Allah'ın seçimine göre belirler. Yani Allah ona dermiş ki, "Ey kainatı emrine verdiğim Habibim, bu kulumla evleneceksin." Şeyh emir kulu ne yapsın? Allah'a karşı mı gelecek? Böylece birinci sınıf mürit olacak hanımlar belirlenir. Adamın çocuğu ve torunu olmak da gerçekten kader meselesi. Birinci sınıf mürit olmak için yine de açık bir kapı var. Damatlık kapısı. Bu yoldan birinci sınıf müritliğe transfer olup sonradan postnişinliğe göz dikenler olmadı değil. Damat adaylığına soyunan müritlerden ilki şeyhin samimi müritlerinden Mustafa Kaplan'dı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle şeyhin gelinlik çağına gelen kızını istedi. Kendisine usulen kısmetse denildi ama kısmet olmadı. Şeyh kızını o zamanlar nur talebesi olan ablasının oğluna verdi. Bu yolu deneyenlerden biri de şeyhin televizyonunda şiir ve hat sanatını katleden Recep Kuş'tu. Kendisine yaşı ilerledikçe evlen artık denilip durmasına rağmen uzun yıllar evlenmemiş, şeyhin ikinci kızının büyüyüp gelinlik çağı gelmesini beklemişti. Vakit tamam olunca şeyhin karşısına dikildi. Ona da kısmetse denildi, kısmet olmadı. Şeyhin 20'ye yakın çocuğu var. Bunlardan bazıları evlendi. Hayır, evlendirildi. Çocuklarını evlendirmede şeyhin bir korkusu başrolde oynar. Mülkün yaban ellere gitme korkusu. Tarikattan bir gün çekip gitme ihtimali olan birine ne kızını verir ne de böyle birini gelin alır. Gelin ve damat adaylarında öncelikle kendisiyle kan bağı arar ya da adayların babaları uzun yıllardır arkadaşı olmalıdır. Bu da yetmez, 50'nin altında olmalıdır, müridi olmalıdır. Böylece mülkünün yaban ellere gitmeyeceğini düşünür. Birinci sınıf müritler tarikatın kutsalları arasındadır. Dokunulmazlıkları vardır. Çocuğunu sevmek nedir bilmeyen bir mürit, şeyhin çocuğunu şeyhin belinden düştüğü için onu kutsal kabul eder. İbadet ediyormuş gibi sever. Hanımları da şeyhin kutsal bedeninin ihtiyaçlarını giderdiklerinden, tarikatın hanımları arasında kutsal bir insan muamelesi gördüklerini çok dinlemişimdir. İkinci sınıf müritlerin kutsallıkla alakası yoktur. Ama ikinci sınıf mürit olmak her baba yiğitin harcı değildir. Şeyhten her türlü hakaret, küfür yemeye hazırlıklı olmayı gerektirir. Bunlar insani değerlerden soyutlanmışlardır. Şeyhten başka bir değer, otorite tanımazlar ya da tanımıyor gibi görünmek mecburiyetindedirler. Şeyhle ilişkilerinde onurlarını askıya alırlar. Askıya alına alına yırtık pırtıklaşmış onurla dolaşırlar. Bahtiyar Kaş, A kasabasındaki saray yavrusu evinden İstanbul'daki iş bitirici müridi Harun Kaydırakçı'ya telefon eder. Ulan pezevenk, çabuk buraya gel diye bağırır. Telefonu kapatır. Kendisine pezevenk sıfatını uygun görülmesinden Sayın Kaydırakçı rahatsız olmaz. Belki de şeyhim doğru söylüyor diye düşünmüştür. Ne de olsa karısıyla birlikte şeyhe birkaç hanım ayarlamıştır. Pezevenk Kaydırakçı uçağa atladığı gibi şeyhin huzuruna varır. Emre amade duruşunu alır. Şeyh burnundan solumaktadır. Ulan pezevenk, sen benim oğlumun askerlikle ilgili sorununu niye çözmüyorsun? Hocam, televizyonun işleri vardı gibi laflar kekeler. Şeyh gürler. Lampuşt, 10 tane dahi televizyon kurmuş olsan bile benim oğlumun meselesini çözmedikten sonra bir hiçsin sen. Şeyhin kendisine pezevenk, puş demesine aldırmayan Harun Kaydırakçı, bir hiç olmadığını ispatlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyetlerden birinden şeyhin oğlunun çalıştığını gösteren sahte belgelerle geri döner. Böylece şeyhin oğlu bir süre daha askere gitmekten kurtulur. İkinci sınıf mürit olmanın koşullarından biri de insani duyguları içinden söküp atmak, kesinlikle merhametsiz, erdemsiz olmaktır. Bu özelliklere sahip müritlerin en önemli görevleri tarikata, yani şeyhe ait kurumları idare etmektir. Şeyhin kutsal paralarına nöbetçilik ediyor olmaları, borcunu verme, acıma, yardım etme duygularını zamanla öldürür. Şeyhin parasına emanetçilik eden ikinci sınıf mürit, onları asıl sahiplerinden korumalı, tez zamanda şeyhin kasasına ulaştırmalıdır. Bunu yapmak en önemli görevi olduğu için cemaatinin kurumlarında çalışan üçüncü sınıf müritlere aylarca maaşlarını vermezler. Canına tak eden bir mürit kadın, Ankara cemaatinin para kasasını elinde bulunduran Abdullah Terlikçi'ye telefon açar. Çoluk çocuk açız der, kapatır telefonu. Şefkat, sorumluluk, hak, adalet gibi insani duygulardan kendini arındırmış olan Abdullah Terlikçi, böyle bir durumda bile çalışanların maaşını verelim diye düşünmez. Kendi sorumluluklarının kendisine söylenmesinin İslam'a karşı işlenmiş bir suç, İslam'a karşı yapılmış bir isyan olarak kabul eder. Bunlar para pul vermeden insanları çalıştırmayı çok iyi bilirler. İş başında şifahi anlaşma yapar, iş bittikten sonra sözlerini unuturlar. Alacağı konusunda diretenleri bir güzel dövdürürler. Vereceklerine karga alacaklarına şahindirler. Şeyhin parasını çarçur etmemek, profesyonel bir yalancı olmaları gerekmektedir ki paramız yok deyince inandırıcı olabilsinler. Yapamayacakları şeyleri yapabilecekmiş imajı vermek için de yalancılığı pürüzsüz icra edebilmeleri şarttır. Şeyh ikinci sınıf müritleri yeri geldikçe ödüllendirir. Ödüllendirmenin birkaç çeşidi vardır. En önemlisi para yemelerine müsaade etmesidir. Çalışanlara maaş vermemek için bin dereden su getirten Abdullah Terlikçi, abi evi geçindiremiyoruz türünden üstü kapalı sitem belirtenlerin sorununa çözüm bulmuştur. Gidin marketten mutfak ihtiyacınızı alın. Market dediği maliyeye kaydı bulunmayan, çoğu vakıf olarak toplanan gıda maddelerinin bulunduğu bir apartman bodrumudur. Onlarca üçüncü sınıf mürit buranın Abdullah Terlikçi'ye değil de tarikata ait olduğunu sanırlar. Evlerinin çeşitli ihtiyaçlarını buradan karşılarlar. Buradaki malların fiyatları piyasanın iki katıdır. Şeyh bu gruptaki müritlerini bunun dışında şeylerle de ödüllendirir. Parası olan müridin kendisine olan hizmetinin devamını sağlayabilmek için ilginç bir ödül sunar onlara. Mesela Harun Kaydırakçı zengin bir mürittir ve mükafatlandırılması farzdır. Şeyh Efendi duruma göre oynayan biridir. Harun, sen bu tarikat yolunda epey ilerledin. Sayenizde hocam. Artık ikinci hanımı alman lazım. İkinci hanım nereden bulunacak? Bu da mı sorun? Üniversiteli kızların kaldığı tarikat evlerinden bir uygun eş adayı seçilir. Hocam dedi ki, hoca demişse mürit kızcağıza ne demek düşer? Annesi babası mı? Onlar da kim oluyor canım? İkinci sınıf mürit olmak zordur. Üçüncü sınıftakiler gibi ellerini kollarını sallayarak tarikattan çekip gidemezler. Sihirbazlık mesleğinin üstadı Hüaydın'ın ölüme meydan okuyan numaraları meşhurdur. Elleri ayakları kelepçeli olduğu halde bir tabutun içine girer. Tabuta kilit üstüne kilit, zincir üstüne zincir vururlar. Sonra da tabutu nehre atarlar. Sihirbaz birkaç dakika sonra nehrin sularının üstünde görünür. Hem de kelepçelerini çözmüş olarak. Başka sihirbazlar da böyle numaralar denerler ama nehrin yüzeyinde hiçbir zaman görünemezler. Meraklılarına Huaydı mesleğinin sırrını şöyle açıklar. Tabutlar içeri girmemek üzere yapılıyor. İçeriden dışarıya çıkmamak için değil. Şeyhbazlığın üstadı Bahtiyar Kaş da tarikatını kimi müritlerinin tarikattan mümkün olduğunca kendi iradeleriyle çıkmalarını önleyecek biçimde inşa etmiştir. Böyle yapmak zorundadır çünkü bunlar şeyhe ait, başkalarının bilmemesi gereken sırları bilmektedirler. Örneğin politikacılarla ilgilenmesi için görevlendirdiği müridi Ahmet Semiz'e şeyh, kendisini bakan veya Diyanet İşleri Başkanı yapması için sürekli sıkıştırmaktadır. Manevi sıfatlarla donanmış bir şeyh imajına sahip birinin dünya hayatına ait mevkilere gönül kaptırması, kimileri tarafından öğrenilince hiç de hoş karşılanmayacaktır. Yine örneğin, tarikatın Ankara Kadınlar Cemaatinin halifesi Fatma Kavak, tarikattan ayrılırsa maazallah şeyhe kaç tane hanım ayarladığını açıklayıverir ve daha nice sırlar. Başkalarının bilmemesi gereken sırları taşıyan müritlerin tarikattan çıkışını engellemek için Bahtiyar Kaş ne gibi bir mekanizma kurmuştur? Bu mekanizmanın ilk ve en önemli öğesi evlilik kurumudur. Kendisine hizmet edeceğine inandığı, gözüne kestirdiği, müridini her zaman sözünün geçeceğinden emin olduğu bir mürit ailenin kızıyla evlendirir. Bir zamanlar fikir danışmanı olan avukat Mehmet Yiğit'i 30 yıllık arkadaşı ve kolejlerin genel müdürlüğünü yapan adamın kızıyla evlendirmiştir. Uzun yıllar tarikatta kalıp da bir zulüm makinesi olduğunun ayrımına varan Mehmet Yiğit tarikattan ayrılınca Bahtiyar Kaş durmadan arkadaşını sıkıştırır. Boşat bu adamdan kızını. Ama bu istek gerçekleşmez. Arkadaşının kızı artık bu konularda yalnızca kocasını dinlemektedir. Ahmet Semiz de zaman zaman kendine dönmüş, entrika yapmak, yalan makinesi olmak zorunda olduğundan vicdanı sızlamış, şeyhin otoritesini güvenlik altına almak için gizlice çıkarttığı iç çatışmalardan usanmış, dingin bir yaşam sürdürebilmenin ancak tarikat dışında gerçekleşebileceği inancına kapılmış biridir. Ama tarikattan ayrılamamaktadır. Çünkü hanımı tarikatın köklü ailelerinden biridir. Bir defasında, seni bağlayan ne diye sordum. Çocuklarım dedi. Küçük yaşlarda iki kızı vardı. Hanım önemli değil, çocuklarımı alırlar elimden. Bu nasıl bir tarikattır? Bu nasıl bir şeyhtir ki bir insanın yuvasını dağıtabiliyor, İnsanların yüreğine böyle bir korku salıp kıskıvrak bağlayabiliyor insanın elini kolunu. Ahmet Semiz'in bu korkusunu kayınbiraderine açtım. Kayınbiraderi onun korkularında ne kadar haklı olduğunu ispatladı. Eğer Ahmet cemaatinden ayrılırsa, hocanın ilk yapacağı iş bana bu heriften bacını boşat demek olacaktır. Sen bunu yapar mısın? Tabii, bacımı ve yeğenlerimi alır getiririm. Bu gruptaki müritler tarikattan ayrılamayacaklar diye kesin kural yok. Ancak bu gidişin biçimini Şeyh Efendi belirlemelidir. Senaryoyu o yazmalıdır. Sırlarla dolu mürit öyle bir gitmelidir ki geride kalanlar kesinlikle ona inanmamalıdırlar. Şeyhe olan itikatları sarsılmamalıdır. Şeyh bu gidişin senaryosunu öyle bir yazmalıdır ki yenilgisi zafere dönüşsün, her şey kendi hanesine yazılsın. Zeki insanları teşkilatta barındırmayın. Her varlığın birinci kanunu kendini korumak ve yaşamaktır. Siz ise zehirli baldıran ekiyor, başka çıksın istiyorsunuz. Machiavelli. İkinci sınıf müritlerin elleriyle tarikatının hercümerç mekanizmasını ayakta tutan Bahtiyar Kaş'ın bunu nasıl becerdiğini anlamak zor değildir. Gerçek niyetlerini, gerçek kişiliğini birçok dini törenle kılıflayarak saklamaya, örtmeye çalışsa da aklı selim bir gözle bakan biri için her şey gün gibi ortadadır. Anlaşılmaz gibi görünen kimi olgu ve olaylar nedenleri ve sonuçları bilindiğinde gerçek mahiyetleri kavranır. Bahtiyar Kaş daima sonuç almaya yönelen bir adamdır. İstediği bir şey gerçekleşmeyince bunun neden olmadığını, engellerin neler olduğunu sormaz, merak da etmez. Merak ederse bir şeyler vermek zorunda kalacağından korkar. Üçüncü sınıf müritleriyle hiçbir zaman direkt bir ilişkiye girmeyen Bahtiyar Kaş onlara hiç önem vermez. Ona göre üçüncü sınıf müritler kullanılacak, posası çıkınca da atılacak Allah'ın uyuz kullarıdır. Onları incelemek, onları tanımak, şeyhin gerçek kimliğini ve tarikatını, niteliklerini anlamakla yeterli olmaz. Bunun için ikinci sınıf müritleri tanımak gerekir. Çünkü şeyh bunlardan işlerini idare etmelerinin, kendisine bol para getirmelerinin yanı sıra kendisinin bir yönünü taklit etmelerini ister. Bunlar da şeyh efendinin kendilerine en uygun olan bir tarafını taklit ederler. Hatta bunu geliştirirler bile. Bu müritler Bahtiyar Kaş'ın adeta birer mikrokosmosu. Onları tanımak şeyhi tanımayı kolaylaştırır. Ahmet Semiz aklında hiç yokken birdenbire şeyhin televizyonunun Ankara sorumlusu oldu. Yakından biliyorum ki televizyonculuk yapmak gibi bir niyeti kesinlikle yoktu. Ne değişmişti de birdenbire böyle bir göreve talip olmuştu? Şeyh ona onu önce milletvekili sonra da bakan yaptıracağı vaadinde bulunmuştu. Siyasete zaafı olan Sayın Semiz için bu kaçırılmaz bir fırsattı. O zamanlar Bahtiyar Kaş'ı istediği her şeyi yapabilecek, yaptırabilecek kudrette bir tanrı temsilcisi olarak görüyordu. Buna inandığı için bakanlığı çantada keklik sanıyor, kendini önce milletvekili sonra bakan olmaya hazırlıyordu. Bir haberci de bir televizyonda ne gibi bilgi ve becerilerin bulunması gerektiğini bırakın araştırmayı, merak bile etmiyordu. Politika ve politikacılarla ilişkisini kolaylaştıracak bir sıfattı sadece televizyonculuk onun için. Şeyhin vaadinin şeyhliği gibi sahte olduğunu geçte olsa anlayan Sayın Semiz, televizyondaki konumunu kullanarak kendi menfaatlerinin peşine düştü. Belediye ile ilişkiye girip benzin istasyonu arsası ve ruhsatı koparmaya çalıştı. Tam işi kotaracağı sırada Bahtiyar Kaş işlerine taş koydu. Sonra bir haber programı yapmaya başladı. Nitelikli bir şey ortaya koyabilirse bunu referans yapıp başka bir kanalın kapısına dayanmayı düşünüyordu. Bir düşüncesi de şuydu. 17 Nisan 99 yerel ve genel seçimlerinde adaylara programını açıp para sızdırmaktı. Şeyhin televizyonu ilkel teknik ve emek koşullarında yoğun bir çaba göstererek nitelikli bir şey de ortaya koymuştu. Ama çok ciddi bir yanlış yapmıştı. Programı kendisi sunmuştu. Bilinçaltı flash anchormanlerle doluydu. Ekranda kendisi olmayı becerememişti.